Bir Aşk Hikayesi, Emin Zola. 6. Kaset, 2. Yüz, sayfa 246. Oda pek hoş görünüyordu şimdi. Yatak şehvet uyandıran gölgelere bürünmüştü. Yastıkların dantellerine yeni bir biçim verirken kapı hızlı hızlı 3 kere vuruldu. Paola buydu. Nihayet gelebildi diye mırıldandı. İçinde bir zafer sevinci vardı. Koşup kapıyı açtı. Juliet içeri girdi, yüzüne bir tül örtmüş, kürk mantosunu sarılmıştı. Manion kapıyı yavaşça kaparken bir an kımıldamadan durdu, soluğunu kesen heyecanını bastırmaya çalışıyordu. Genç adam elini tutmadan önce tülünü çıkardı, biraz solukça ama sakin yüzü meydana çıktı, hafifçe gülümsüyordu. ''Oo, ışıkları yakmışsınız, gündüzün bunları yakmaktan hoşlanmadığınızı sanıyordum.'' Manion hesaplı bir heyecanla onu kucaklamaya hazırlanıyordu, biraz bozuldu. Havanın çok kötü, ortalığın karanlık olduğunu, pencerelerinde boş bir arsaya baktığını söyledi. Hem sonra geceye böyleymiş. Juliet şakacıktan, ''Sizin işlerinize akıl erdirmek mümkün değil.'' dedi. ''Geçen bahar verdiğim çocuk balosunda evin içini mahzene çevirmişsiniz diye dediğinizi bırakmamıştınız. İnsan kendini bir ölü evine girmiş sanıyor diyordunuz. Eh, o zamandan beri zevkiniz değişti diyelim.'' Misafirliğe gelmiş gibi bir hali vardı. Kendine hakim olduğunu göstermek ister gibi sesini yükselterek konuşuyordu. Heyecanı yalnız bundan belliydi. Zaman zaman sanki boğazında bir acı duyuyormuş gibi hafifçe yutkunuyordu. Yalnız gözleri ışıl ışıldı. Atıldı, bu maceranın tadına varmış gibi bir hali vardı. Bu onu değiştirmişti. Bir sevgilisi olan Bayan de Şermet'i düşündü. Ah, ne olursa olsun eğlenceli bir şeydi bu. ''Bakayım nasıl döşediniz odaları?'' dedi. Odanın her yanını dolaştı. Malignon daha gelir gelmez sarılıp öpmesi gerektiğini, şimdi bunu yapamayacağını, beklemesi gerekeceğini düşünüyordu. Juliet hem konuşuyor hem de duvarları, mobilyaları gözden geçiriyordu. ''Şu kırpınınızdan hiç hoşlanmadım. Pek bayağı bir şey. Bu çirkin pembeyi de nereden buldunuz? Ah bakın, yaldızlı olmasaymış ne güzel görünecekmiş şu iskemle. Ne bir tablo var ne de bir biblo. Hele şu avizenizle şamdanlarınızın zevksizliğinizle diyecek yok.'' ''Eh dostum, benim Japon köşkümle alay edin artık bakalım.'' Gülüyor, onun sataşmalarının öcünü alıyordu. ''Doğrusu ya, zevkinizin inceliğine diyecek yok. Ama benim şu porselen maymun heykeli sizin bütün mobilyalarınızdan daha üstün. Hani bir mağaza tezgahtarı bile şu pembeyi seçemezdi. Bununla çamaşırcınızın gözünü kamaştırmak istemiş olmalısınız.'' Manion'un son derece canı sıkılmıştı. Hiç cevap vermiyordu. Juliet'i küçük odaya sokmaya çalışıyordu. Oysa bu kadar karanlık yerlere giremeyeceğini söyleyerek ışıkta durdu. Kaldı ki içerisini iyice görebiliyordu. Odanın da salondan kalır yeri yoktu. Bütün bu eşya harcı alem şeylerdi. Onu en çok eğlendiren avize oldu. Durmadan insafsızca ''Şu ispirto malı gece kandili'' diye alay ediyor, böyle bir şeye ancak küçücük işçi kızların bayılabileceklerini söylüyordu. Bütün pazarlarda 7,5 franga böyle avizeler alınabilirdi. Manion dayanamayarak ''Ben ona 90 frank saydım.'' diye haykırdı. Juliet onu öfkelendirdiğini görünce pek keyiflenmişti. Genç adam da yatıştı. ''Mantonuzu çıkarmayacak mısınız?'' diye alaylı alaylı sordu. ''Çıkaracağım elbet. O kadar sıcak ki burası.'' Şapkasını da çıkardı. Genç adam kürk mantoyla şapkayı alıp yatağın üstüne koydu. Geri döndüğü zaman Juliet'in hala ocağın önünde durarak etrafını süzdüğünü gördü. Ciddileşmişti, şimdi az çok uzlaşır gibi olmuştu. Pek çirkin şeyler bütün bunlar ama gene de iki oda bir arada düşünülünce çok kötü sayılmaz diyordu. Manion, işimizi görür ya dedi. Bunu düşüncesizce ağzından kaçırıvermişti. Bundan daha kabaca, daha beceriksizce bir söz olamazdı. Juliet önüne bakıyordu. Birden boğazında bir ağrı hisseder gibi olmuştu. Bir aralık buraya niçin geldiğini unutmuştu. Manio onun bu sıkıntısından yararlanmak isteyerek ona doğru eğilip Juliet diye mırıldandı. Genç kadın elinin bir işaretiyle onu oturttu. Manio'nun Treville'deyken deniz manzarasından canı sıkıldığı zaman aşık olmak aklına esmişti. 3 yıldır süren kavga dövüşlü bir dostlukları vardı. Bir akşam genç adam Juliet'in elini tutmuştu. O buna ses çıkarmamıştı, eğlenmişti önce. Sonra kendisini gelip geçici bir duyguyla sevdiğini sanmıştı. O güne kadar ahbabı olan öteki kadınlar ne yaparlarsa o da öyle yapmıştı. Ama öyle derin bir duygu yoktu içinde. Onu Manon'a yaklaştıran biraz merak, biraz da başkalarına benzemek ihtiyacıydı. Başlangıçta genç adam atak davransaydı kucağına düşecekti hiç şüphesiz. Ama zekasıyla onu yenmek hafifliğine kapılmış, onu oynadığı singirdek kadın rolüne alıştırmıştı. Bunun için bir akşam opera komik aşıkları gibi denizi seyrederlerken ileri gitmek isteyince Juliet kendisini eğlendiren bu romanı bozduğunu görerek şaşkınlıkla öfkeyle onu yanından kovmuştu. Paris'e gelince Manon daha ustaca davranacağına kendi kendine yemin etti. Yorucu bir kıştan sonra genç kadın bir can sıkıntısı dönemine girdiği zaman artık bilinen zevklerden, o akşam yemeklerinden, balolardan, ilk oyun akşamları tiyatroya gidişlerden bıkkınlık getirdiği zaman bu romana yeniden başladı. Bir kenar mahallede böyle mobilyalı bir daire hazırlamanın, böyle bir yerde buluşmanın esrarlı zevki ikisini de çekmişti. Bu ana pek değişik bir şey geliyordu. İnsan her şeyi görmeliydi. Hem sonra Juliet, fıkaralar için tablo istemeye gittiği ressamların evinde olduğu kadar Maligno'nun evinde de sakindi. Genç adam sesine tatlı bir ahenk vermeye çalışarak, "Juliet, Juliet" dedi. Juliet, "Hadi bakayım, akıllı uslu oturun" dedi. Sonra ocağın üstündeki bir çin yelpazesini alarak, sanki kendi salonundaymış gibi büyük bir rahatlıkla, "Biliyor musunuz bu sabah provamız vardı" diye anlatmaya başladı. "Bayan Berthier'e rol vermekle hiç de iyi yapmadım sanıyorum. Ağlamakla çekilmez bir Matilda çıktı ortaya. Onun sesiyle konuşurken söylediği şu tatlı, zavallı yavrucuğum seni öpmüştüm biraz önce" cümlesini bir nutuk ezberleyen bir yatılı kız öğrenci gibi okuyor. Çok kaygılıyım. Malignon, "Ya peki Bayan de Girard" diye sorarak iskemlesini yanaştırıp elini uzattı. "Oo, mükemmel, çok güzel bir Bayan Dalyer'i keşfetmiş oluyorum." Sürükleyici, heyecanlı. Juliet elini ona bırakmıştı. Onun konuşurken arada elini öptüğünü farkında değilmiş gibi görünüyordu. "Ama işin asıl kötüsü sizin gelmemeniz. Bulunsaydınız Bayan Berthier'e bazı şeyler söylerdiniz. Hem sonra gelmezseniz iyi bir beraberlik sağlamamız imkansız." Manon bu arada kolunu onun beline dolamıştı. "Rolümü ezberler ezberlemez geleceğim" diye mırıldandı. "Evet doğru, ama sahneye koyuşu düzenlemek gerek. Doğrusu şu 4 sabahınızı bize vermemekle çok ayıp ediyorsunuz." Juliet sözünü bitiremedi. Malignon boynunu öpmeye başlamıştı. O zaman kendisine sarılmış olduğunu anlayarak elindeki çin yelpazesiyle hafifçe yüzüne vurup onu itti. Şüphe yok ki genç adamın daha ileri gitmesine engel olmaya karar vermişti. Beyaz ocaktan vuran sıcaklıkla kızarmıştı. Gerçekten bu burada kalmalıydı. "Ama bakalım sonu ne olacak" diyordu içinden. Hafif bir korkuya kapılmıştı. "Bırakın beni" diye kekeledi. "Gücenirim sonra." Manon onu etkilediğini sanıyordu. Soğukkanlılıkla "Buraya geldiği gibi giderse onu kaybettim demektir" diye düşündü. Çok lafın faydası yoktu. Ellerini tuttu. Sonra omuzlarını okşamak istedi. Juliet için gözlerini kapıyı vermekten başka yapacak bir şey yoktu. İçinde bu isteği duymuyor değildi. Kendi kendine tartışıyordu bunu ama "hayır" diyen bir sesi de duymamazlıktan gelemiyordu. "Hayır, hayır" diye bağırdı. "Bırakın beni, canımı acıtıyorsunuz. İstemiyorum, istemiyorum." Genç adam hiçbir şey söylemeden onu öteki odaya doğru iterken Juliet sert bir hareketle kendini kurtardı. Acayip bir takım duygulara kapılarak onu da kendisine de kızıyordu. Heyecanı arasında kesik kesik bir şeyler söylüyordu. Ah evet, kendisine gösterdiği güvenin Malignon doğrusu iyi mükafatlandırıyormuş. Böyle zorla ne elde edebileceğini umuyormuş ki. Öfkesi arasında "alçak" dedi. Bir daha yüzüne bakmayacağını söyledi. Ama Malignon hiç ses çıkarmadan dinliyor, öfkesinin geçmesini bekleyerek kötü kötü gülüyor, onu süzüyordu. Juliet en sonunda birden ellerini bile uzatmadığı halde artık bu adamın olduğunu hissederek bir koltuğun arkasına sığındı. Şimdi hayatının en tatsız anlarından birini yaşıyordu. İkisi böyle hem öfkeli hem utanmış yüzlerle birbirinin karşısında dururken bir gürültü koptu. Önce ne olduğunu anlayamadılar. Bir kapı açılmış, odaya girenler olmuştu. Bir ses, kaçın, kaçın, basıldınız diye bağırıyordu. Belendi bunu söyleyen. İkisi de şaşkın şaşkın ona bakıyorlardı. O kadar büyük bir şaşkınlık içindeydiler ki durumlarının biçimsizliğini bile unutmuşlardı. Juliet sıkıldığını gösteren bir hareket bile yapmadı. Belendi neden, kaçın, kocanız 2 dakikaya kadar burada olacak dedi. Juliet kekeleyerek, kocan mı, neden, niçin diye sordu. Aptallaşmıştı, kafası alt üst olmuştu. İnanın burada karşısına çıkıp kocasından söz etmesi inanılmaz bir şey gibi geliyordu ona. Ellen kızmış gibi, ah size oturup açıklamada bulunacak kadar vaktim mi var sanıyorsunuz diyordu. Neredeyse bilir, benden söylemesi, hadi hemen çıkıp gidin buradan ikiniz de. Bunun üzerine Juliet büyük bir telaşa kapılarak odanın içinde dört dönmeye başladı. Allah'ım, aman yarabbim, teşekkür ederim size. Mantom nerede? Of, ne kadar karanlık bu oda. Verin mantom bana, bir mum tutun da mantom bulayım. Ah şekerim, size teşekkür etmedimse kusuruma bakmayın. Ah bulamıyorum, kendime sahip değilim artık diye söylenip duruyordu. Korkudan vücuduna inme iner gibi olmuştu. Mantosunu giymesine Ellen yardım etti, şapkasını ters giydi, şeritlerini bile bağlamadı. En kötüsü 1 dakika kadar tülünü aramakla vakit geçirdi. Tül yatağın altına düşmüştü. Elleri titreyerek kendisini ele verebilecek bir şey unutmamış olmak için üstünü başını yokladı. Bu bana ders olsun, bir bana Allah göstermesin diyordu. Manuel sapsarı kesilmişti, aptallaşmış gibiydi. Kendini iğrenç, gülünç bir durumda görerek ayağını sürüyordu. Düşünebildiği tek şey talihsizliğe uğradığıydı. Şu sorudan başka bir şey söylemez olmuştu. Benim de gitmem gerekiyor mu diyorsunuz? Karşılık veren olmadığını görünce bastonunu eline aldı, soğukkanlı gibi görünmek için durmadan konuşuyordu. İstediği zaman buradan gidebilirmiş. Gerçekten de başka bir merdiven daha vardı. Kullanılmayan küçük bir servis merdiveni. Ama buradan da çıkabilselerdi, Bayan Döberl'in arabası kapının önündeydi. İkisi beraberce rıhtıma ineceklerdi. Manu'ya Juliet'e, sakin olun canım, her şey yoluna girer, hadi buradan diyordu. Bir kapıyı açtı, yüzüstü bırakılmış kirpas içindeki 3 odanın önündeki koridora açılıyordu bu kapı. İçeri bir küf kokusu doldu. Juliet bu pis yere adım atmadan gene isyan ederek, nasıl geldim ben buralara, ne rezalet, hiçbir zaman kendimi affetmeyeceğim diyordu. Ellen de onun kadar kaygılıydı. Hadi çabuk olun diyerek Juliet'i arkasından itti. Bunun üzerine genç kadın ağlayarak boynuna sarıldı. Bu bir sinir boşalmasıydı. Utanç içindeydi. Neden bu adamın evine geldiğini anlatmak, savunmak istiyordu. Sonra içinden gelen bir hareketle sanki bir dereden atlayacakmış gibi eteğini topladı. Önden giden Malignon ayakkabısının ucuyla servis merdivenindeki sıva döküntülerini süpürmüştü. Arkalarından kapılar kapandı. Bu sırada Helen küçük salonun ortasında ayakta durup etrafına kulak kabartmaktaydı. Ortalığa derin bir sessizlik çökmüştü. Sıcak, havasız odadaki bu sessizliği yalnız ocakta tutuşan odunların çıtırtısı bozuyordu. Kulakları uğulduyordu. Bir şey işitmez olmuştu. Son derece uzun gelen bir süre sonra birden bir araba gürültüsü duyuldu. Oradan uzaklaşan Juliet'in arabasının gürültüsüydü bu. O vakit derin bir nefes aldı. İçinden yaptığı iyilik için kendi kendine teşekkür etti. Böylece kendisini ölünceye kadar vicdan azabı çekmekten kurtardığı için derin bir sevinç duyuyordu. Yüreği ferahlamış, içi tatlı bir duyguyla dolmuştu. Ama geçirdiği o müthiş bunalımdan sonra birden öyle zayıf düşmüştü ki şimdi buradan çekip gitmek kadar kuvvet bulamıyordu kendinde. Evi buraya gelince birisini bulması gerekir diye düşünüyordu. Kapı vurulmuştu, gidip hemen açtı. Önce büyük bir şaşkınlık oldu. Aldığı bu imzasız mektup üzerine zihni perişan olan Evren'in yüzü kaygıdan sapsarıydı. Eleni görünce, sizsiniz ha? Aman yarabbi, demek ki siz diye bağırdı. Bu haykırışta sevinçten çok şaşkınlık vardı. Bu kadar gözü pek hazırlanmış bir buluşmaya geleceğini asla hatırından geçirmezdi. Sonra böyle ücra bir yerde buluşmanın esrarlı şehvet havası içinde hiç ummadığı bir buluşmanın uyandırdığı büyü içinde bütün erkeklik istekleri şahlandı. Beni seviyorsunuz, beni seviyorsunuz demek diye kekeledi. İşte buradasınız. Ama ben anlayamamıştım. Kollarını açtı, eline sarılmak istiyordu. Ellen o içeri girerken kendisine gülümsemişti. Şimdi ise yüzü sapsarı olmuş geri geri gidiyordu. Şüphesiz ki onu bekliyordu. Onunla bir süre konuşacak, bir şey uydurup söyleyecekti. Ama birden durumu fark etti. Evri onu oraya kendisinin çağırdığını sanmıştı. Ellen böyle bir şeyi hiç aklından geçirmemişti. Böyle bir düşünceye karşı isyan duyuyordu içinde. Evri, yalvarırım size, beni bırakın. O, genç kadını bileklerinden sıkıca tutmuştu. Ağır ağır kendine doğru çekiyordu, sonra öperek karşı koyma gücünü kıracağını umuyor gibiydi. Aylar boyunca için için büyüyen sevgisi baş başa kalamayınca uyuklar gibi olmuştu. Ama şimdi elini unutmaya başladığı sırada birden yine şahlanıvermişti. Damarlarındaki kan yüzünü hücum etmişti şimdi. Genç kadın onun bu ateşli yüzü karşısında korkuya kapılarak kurtulmak için çırpınıyordu. Eskiden de iki kere evli ona böyle çılgın bakışlarla bakmıştı. Bırakın, korkutuyorsunuz beni, yemin ederim ki aldanıyorsunuz diye kekeledi. Şimdi doktor yeniden şaşırmıştı. Bana mektubu yazan sizsiniz değil mi diye sordu. Ellen bir an duraksadı, ne demeli diye cevap vermeliydi. Evet diye mırıldandı. Juliet'i kurtardıktan sonra ele veremezdi. Kendini bir uçuruma doğru kayıyor gibi hissediyordu. Avery odaları gözden geçirirken yanan mumlara odanın süslenişine şaşkın şaşkın baktı. Burası sizin diye çekinerek sordu. Genç kadının sustuğunu görünce de mektubunuz beni alt üst etti dedi. Bir şeyler gizliyorsunuz gibi geliyor bana. Rica ederim Ellen, anlatın da yüreğim ferahlasın. Ellen onun bu sözlerini duymuyordu. Doktorun kendisini buraya onun çağırdığını düşünmesini haklı buluyordu. Orada ne işi vardı kendisinin? Neden onu beklemişti? Söyleyecek hiçbir şey bulamıyordu. Hatta ona böyle bir söz vermediğinden emin bile değildi. Şimdi onun kolları arasında yavaş yavaş eridiğini hissediyordu. Evri genç kadını kolları arasında daha kuvvetle sıkmaya başlamıştı. Dudaklarını dudaklarına yapıştırarak işin doğrusunu öğrenmek için soruyordu. Beni bekliyordun değil mi? Beni bekliyordun. Şimdi genç kadın çok tatlı bir gevşeklik içinde kendini bütün bütün ona bırakarak söyletmek istediğini söyledi. Evet, Evri, seni bekliyordum. Ağızları biraz daha yaklaştı. Ama neden yazdın mektubu? Bir de geliyorum ki sen çıkıyorsun karşıma. Neresi burası? Bana bir şey sorma. Daha fazla kurcalamayacağına yemin et. İşte ben burada yanındayım, görüyorsun. Bundan başka ne istersin? Beni seviyor musun? Evet, seviyorum seni. Benimsin değil mi Ellen? Bütün varlığımla benim. Evet, bütün varlığımla. Dudak dudağa öpüşüyorlardı. Genç kadın her şeyi unutmuştu. Büyük bir kuvvet önüne katmış sürüklüyordu onu. Bu ona şimdi pek olağan, karşı durulmaz bir şey gibi görünüyordu. İçinde derin bir huzur vardı. Birden yüreğindeki taze heyecanlarla birlikte gençlik hatıraları da canlanıvermişti. Böyle bir kış günü genç kızken küçük bir odada ütü için yakılan kömür başına vurmuş az kalsın ölüyordu. Bir yaz günü de pencereleri açıp odasında otururken karanlık sokakta yolunu şaşıran bir ispinoz kanatlarını çırparak içeri girmişti. Neden ölümü düşünmüştü bu kuşun uçuşuna bakarken? Şu anda bütün benliği tatlı bir duygu içinde erirken neden böyle çocukça şeyler geliyordu aklına da gizli bir keder duyuyordu? Evri, ıslanmışsın dedi. Yürüyerek gelmişsin. Sanki biri duyacakmış gibi onun kulağına fısıldamıştı bunları. Genç kadın şimdi kendini verdiği şu anda Evri'nin isteklerinde hafif bir sarsıntı olmuştu. Onu ateşli öpücüklere boğuyordu ama bir çekingenlik gelmişti üstüne. O anı geciktiriyordu. Adeta kardeşçe bir duyguyla onu korumak, sağlığını düşünmek ihtiyacını duymuştu. Ayakların su içinde, hasta olacaksın dedi. Aman yarabbi, böyle sokaklarda nasıl yürüyüp geldin buralara? Elini ateşin karşısına oturttu. O da hiç karşı koymadan, gülümseyerek o ne isterse yapıyordu. Ayaklarını ona uzatmıştı. Doktor, öks geçtiğindeki su birikintilerinden geçerken, süngere dönmüş olan terlikleri onun ayaklarından çıkardı. Çorapları da sırılsıklama olmuş, çamurlanmıştı. Henry kızmış gibi bir hareket yaparak ama büyük bir tatlılıkla çorapları da çekip çıkardı. Ellen hiçbir çekinme duymadan, kımıldamadan duruyordu. Henry, işte insan böyle nezle olur, hadi ısıt ayaklarını dedi, önünü bir iskemle itti. Şimdi genç kadının buz kesilen ayakları ocaktan vuran pembe ışık içinde ısınıyordu. Oldukça bunaltıcı bir hava vardı içeride. Dipteki büyük kayyolalı oda uyukluyor gibiydi. Mumlar sonuna gelmişti. Sarkan bir perde kapıyı yarı yarıya örtmüştü. Küçük salonda çok yüksekte yanan mumlardan havaya sıcak bir akşam kokusu dağılıyordu. Zaman zaman dışarıdan bir sarnak gürültüsü, tekerlek sesleri duyuluyordu. Oda çok sıcak olduğu halde Ellen ürpererek "Sahi üşümüşüm" dedi. Ayakları donmuştu. Elini ısıtmak için avuçlarının arasına almak istedi. Elleri yanıyordu, hemencecik ısıtırdı. "Duyuyor musun?" diye sordu. "Ayakların o kadar küçük ki avuçlarımın arasında kayboluyor." Genç kadının ayaklarını ateş gibi yanan parmaklarıyla sıkıyordu. Ellen topuklarını oynattıkça ayak bileklerinin kıtırdadığını duyuyordu. Ellen bir aralık avuçlarını açıp bir minicik pembe beyaz ayakları seyretti. İçinden gelen bir duyguya karşı koymayarak eğilip öptü. Genç kadının bütün vücudu ürperirken "Hayır hayır, iyice ısın şimdi, sonra" dedi. İkisi de nerede olduklarını, saatin kaç olduğunu unutup gitmişlerdi. İkisinin de içinde sanki bir kış gecesi çok geç bir saatte ölmüşler gibi bir duygu vardı. Odanın ılık, uykulu havası içinde eriyip tükenen bu mumlar onlara bütün bir geceyi uyumadan geçirmişler gibi bir his veriyordu. Nerede olduklarının farkında değillerdi. Bir çöl ortasındaydılar sanki. En ufak bir gürültü, tek bir insan sesi yoktu. Karanlık bir denizde bir fırtına esiyordu sanki. Dünyanın dışında, yeryüzünden binlerce fersah uzakta gibiydiler. Onları başka insanlara, başka varlıklara bağlayan bu unutma duygusu o kadar derindi ki, hemen oracıkta doğmuşlar da az sonra kucaklaşacakları zaman öleceklermiş gibi geliyordu onlara. Artık konuşacak bir şey bulamaz olmuşlardı. Kelimeler duygularını anlatmıyordu. Herhalde bir başka yerde tanışmışlardı. Ama bu eski karşılaşmanın önemi yoktu gözlerinde. Yalnız o an vardı onlar için. Sevgilerinin sözünü etmeden 10 yıldır evlilermiş gibi bir alışkanlıkla yaşıyorlardı bu anı. "Isındın mı?" "Ellen, oh evet, teşekkür ederim" dedi. Sonra kaygılanmış gibi eğildi. "Ama terliklerim hiç kurumayacak." Ellen onu üzülmemesini söyleyerek terliklerini ocağın ızgarasına dayadı. Sonra alçak sesle "Göreceksin, böyle çabucak kurur" dedi. Ocaktan çıkan sıcaklık ikisini de kavurmuştu. Genç kadın isteğine dayanamayarak doktorun ellerinin vücudunda dolaşmasına ses çıkarmadı. Şimdi çevresindeki her şeyin silindiği şu anda o gençlik hatırasından başka bir şey yoktu kafasında. Çok sıcak bir oda, içine ütüler konmuş harlı bir ateşe doğru eğilmektedir. O zaman da tıpkı şu andaki gibi bütün benliğinin eridiğini hisseder gibi olurdu. Eve birdenbire onu kollarının arasına alıp da öteki odaya götürmek istediği zaman evinin içinde son defa bir kaygı uyandı. Biri bağırmış, karanlıkta hıçkırarak ağlayan birini unutmuş gibi geldi ona. Ama bu bir ürperti halinde geldi geçti. Çevresine bakındı, kimseyi göremedi. Bu arada çok yabancıydı ona. Tanıdığı bir şey yoktu. Şimdi dışarıda daha şiddetli bir sarnak başlamıştı. Ellen sanki birden uykusu gelmiş gibi Ellen'in omzuna yaslanıp kendisini götürmesine karşı koymadı. Arkasından perdelerin öteki kanadı da kapandı. Ellen çıplak ayaklarıyla kuruyan terliklerini almak üzere sönmekte olan ateşin önüne geldiği zaman hiçbir zaman birbirlerini bugünkü kadar az sevmemiş olduklarını düşünüyordu. 5. Annesi öyle birdenbire gidince Jean derin bir kedere gömülmüş, gözlerini kapıdan hiç ayırmamıştı. Çevresine bakındığı zaman sessizlik içindeki odayı bomboş gördü. Yalnız oradan oraya koşuşan annesinin telaşlı ayak seslerini, eteğinin hışırtısını, kapının şiddetle çarpılarak kapanışını hala duyar gibi oluyordu. Sonra her şey silindi, kızcağız yapayalnız kalmıştı. Yalnızdı, yapayalnız. Annesinin sırtından çıkarıp gelişi güzel attığı sabahlığı öylece yatağının üstünde görünüyordu. Eteği yayılmış, bir kolu yastığın üstüne uzanmıştı. Bu haliyle bir yerden düşerek derin acılar içinde kıvranarak boşalmış, ezilmiş bir insanı andırıyordu. Orada burada çamaşırlar sürünüyordu. Siyah bir eşarp yerde bir yas alameti gibi duruyordu. Odanın bu karmaşıklığı içinde iskemliler öteye beriye çekilmiş, küçük masa ocağın yanına itilmişti. Jean, annesinin içinde olmadığı bu sabahlığın sıska bir ölüyü andıran manzarası karşısında boğula boğula ağlıyordu. Ellerini kavuşturup son bir defa daha "Anne, anne!" diye haykırdı. Duvarlara kaplanmış olan mavi kadife sesi boğuyordu. Artık her şey bitmişti, yalnız kalmıştı. Böylece uzun bir süre geçti. Saat 3'ü vurdu, pencerelerden içeri soluk bir aydınlık giriyordu. Gökyüzünü büsbütün karartan is, renkli bulutlar geçip gitmekteydi. Hafifçe buğulu pencerelerden Paris'in manzarası su buharının içinde silinmiş çarpık çırpık görünüyordu. Uzaklar büsbütün kalın bir duman perdesi içine gömülmüştü. Çocuğa şimdi şehir bile arkadaşlık etmiyordu. Oysa açık havalarda pencereden sarktığı zaman elini uzatsa mahallelerine değdirecekmiş kadar yakın hissederdi onu. Ne yapacaktı şimdi? İncecik kollarını umutsuzca göğsüne kavuşturmuştu. Büyük bir haksızlıkla kendisini sınırsız bir karanlık içinde tek başına bırakmışlar gibi geliyordu ona. Çileden çıkaran bir kötülüktü bu. O zamana kadar bundan daha çirkin bir şey görmemişti. Şimdi her şey yok olacak, hiçbir şey yerine gelmeyecek diye düşünüyordu. Sonra bir koltuğun üstünde duran bebeği gözüne ilişti. Sırtını bir yastığa dayayarak bacaklarını uzatmış oturuyor, tıpkı bir insanmış gibi yana bakıyordu. Onun kurgulu bebeği değildi bu. Mukavva başlı, kıvırcık saçlı, yine gözlü kocaman bir bebekti bu. Hiç ayırmadığı gözleri arada bir bakınır gibi oluyordu. 2 yıldır elbisesini çıkara giydire, yanakları çenesi biraz sıyrılmış, kirli pembe bacakları, kolları eski çamaşırlar gibi gevşemişti. Bebek şimdi bir tek gecelikleydi. Bir kolu havada, bir kolu aşağıda öylece duruyordu. Jean yanında biri daha olduğunu görünce üzüntüsü biraz azalır gibi oldu. Bebeği kucağına aldı, kollarının arasında sıktı. Bu sırada boynu kırılmış olduğu için bebeğin başı arkaya sarkıyordu. Jean onunla konuşmaya başladı. "Sen başkalarından daha düşüncelisin. Beni yalnız bırakıp sokaklara gitmiyorsun," diyordu. "Tatlım, canımın içi, yavrucuğum," diye seviyordu bebeğini. Vücudu ürpertiler içindeydi. Gözyaşlarını içine akıtarak bebeğini uzun uzun öptü. Böylece kendinden geçmiş, bu taş bebeği sevip okşarken biraz da öç almış hissediyordu kendini. Bu sırada bebek bir bez parçası gibi kolunun üstünde sarkıvermişti. Jean ayağa kalktı, yüzünü cama dayayarak dışarıyı seyre daldı. Yağmur dinmişti, rüzgar bulutları önüne katıp Pierre Lachaise sırtlarına doğru sürüyordu. Şimdi Paris, fırtınadan sonra sıyrılan bulutlar arasından dökülen durgun bir aydınlık içinde ıssız, güçlü bir yücelikte görünüyordu. İnsanları kaçmış, sönmüş bir yıldızı andıran bomboş bir ülkeydi sanki. Hiç de güzel değildi. Jean bütün ömrünce sevmiş olduğu insanları belli belirsiz bir şekilde hatırlamaya çalıştı. İlk dostu, Marsilya'dayken sevdiği kocaman sarı bir kediydi. Küçücük kollarının arasına alır, bir iskemleden kaldırıp başka bir iskemleye oturturdu. Pek uysal olan bu kedi günün birinde ortadan kayboluvermişti. Aldatılmış olmanın acısını ilk defa o zaman duymuştu kızcağız. Sonra eline bir serçe geçirmişti ama onu da bir sabah kafesinin içinde ölü buldu. Bu da ikinci hayal kırıklığı oldu. Sonra oyuncaklarının birbiri ardınca kırılması da ayrı bir üzüntü oluyordu onun için. Bütün bunları o, aklı ermediği için kendisine karşı yapılmış bir haksızlık olarak düşünüyor, dertleniyordu. Onu en çok üzen minicik bir bebeğin düşüp kafasının parçalanması oldu. Çok sevdiği bu bebeğini kimse görmeden bahçenin bir köşesine gömmüştü. Sonra günün birinde göreceği geldi, dayanamayıp mezarından çıkardı. Yalnız onun şimdi kapkara çirkin bir şey olduğunu görünce kederinden hastalandı. Sevdikleri hep onu yüzüstü bırakıp gidiyorlardı birer birer. Kendisinin hiçbir kabahati yoktu, kendini bütün benliğiyle sevdiğine veriyordu. Sevdiklerinden ayrılmayı aklı almıyordu. Gönlünü birisine bağladı mı artık bu sevgiyi coşkun bir heyecan halinde içine dolup taşıyordu. Zaman zaman kafasından geçen belirsiz düşünceler ürkütüyordu küçük kızı. Demek sevenler birbirlerinden böyle ayrılacak, birbirini aramayacak, bir daha göremeyeceklerdi. Bu 12 yaşındaki çocuk şimdi küçücük kalbini dolduran o derin sevgi ihtiyacıyla koca Paris'e bakarken belirsiz bir kedere gömülüyor, hayatın acı gerçekleri karşısında bütün duygularının buz kesilir gibi olduğunu hissediyordu. Bu sırada alnını dayadığı cam soluğuyla buğulanmıştı. Dışarısını görmediği için eliyle sildi. Daha uzaklardaki binalar yağmurla yıkandıktan sonra sırı dökülmüş aynalar gibi donuk bir pırıltı içindeydi. Dizi dizi evler kurumuş çayırlara serili çamaşırları andırıyordu. Ortalık aydınlanmaya başlamıştı. Şehir hala buharla kaplıydı. Bulutlar arasından süzülen beyaz bir ışık tepelerdeki mahalleleri aydınlatıyor, havanın açacağı umudunu veriyordu. Penceresinden rıhtım boyunu, Trocadero sırtlarını seyrederken sokakların şimdi gene kalabalıklaştığını, gidiş gelişin arttığını görüyordu. Şimdi yollardan binek arabaları, omnibüsler büyük gürültülerle birbiri ardınca geçip gidiyordu. Yayalar şemsiyelerini kapatmışlardı. Ağaç hatlarına sığınanlar şarıl şarıl akan sulardan atlayarak kaldırımdan kaldırıma geçmeye çalışıyorlardı. Özellikle bir kadınla çok iyi giydirilmiş bir kız çocuğuyla ilgilendi. Köprünün yanındaki bir oyuncakçının çadırının altında görmüştü onları. Birden yağmura tutulunca oraya sığınmışlardı besbelli. Çocuk dükkanı alıp götürecekti neredeyse. Sonra kadını bir çember alması için sıkıştırdı, biraz sonra da gittiler. Çocuk annesinin elini bırakmış, gülerek çemberini çeviriyor, kaldırımda koşuyordu. Bunu görünce Jean son derece kederlendi. Bebeği pek çirkin göründü gözüne. O da böyle sokakta çember çevirmek istedi. O koşarken annesi adımlarını sıklaştırıp peşinden hızlı hızlı yürür, çok uzağa gitmemesi için bağırırdı kendisine. Manzara bulanıyordu. Her dakika camı silmek zorunda kalmıştı. Pencereyi açmasını yasak etmişlerdi ama içinden isyan yükseliyordu buna karşı. Götürmediklerine göre hiç olmazsa dışarısını seyredebilirdi. Bu rutubetli ılık hava çok iyi görünüyordu ona. Ufukta gittikçe yayılan bir gölgeye bakmak için başını kaldırdı. Başının üstünde kanat gelmiş bir kuş var sanıyordu. Önce gök berraktı, bir şey görmemişti. Sonra çatının köşesinde kara bir leke peyda olup bütün gökyüzünü kapladı. Birden şiddetli bir rüzgarla yeni bir sağanak başladı. Güneş hızla alçalmış, şehir karanlığa gömülmüştü. Sadece soluk bir aydınlık evlerin penceresini pas rengine bürümekteydi. Yağmur sokakları yıkamaya başlamıştı. Yollarda gezinen insanlar şemsiyelerini açarak saman çöpleri gibi oraya buraya kaçışmışlardı. Yaşlı bir kadın yağmur şapkasını döverken iki eliyle eteklerini yakalamıştı. Paris'in üstüne akan oluk oluk yağmurdan bulutların hangi yöne gittiği anlaşılabilirdi. İri yağmur damlalarının meydana getirdiği perde yerden toz kaldırarak rıhtıma açılan caddelerde kol geziyordu. Kısa bir süre sonra bütün şehir bu gittikçe kalınlaşan su örgüsünün içinde solup erimiş gibi görünmeye başlamıştı. Jean yağmurun gürültüsünden ürküp pencerenin önünden geri çekildi. Soluk renkli bir perde çekilmiş gibiydi önüne. Ama yağmura bayılırdı. Gene pencerenin önüne geldi, kollarını uzattı, iri damlalar avcuna soğuk soğuk değdikçe pek keyifleniyordu. Bunun kendisine iyi geleceğini sanıyordu. Küçücük dişlerini göstererek durmadan gülen bebeğin omzundan sular sızarken rüzgar da gömleğini havalandırıyordu. İçi boş zavallı vücudu tir tir titriyordu. Annesi neden kendini götürmemişti sanki? Eline yağmur suları değdikçe Jean'ın içinde yeniden sokakta olmak isteği uyanmıştı. Şimdi o küçük kız yağmurun altında çember çevirirken geliyordu gözünün önüne. O da annesiyle çıkmıştı, ikisi de memnun görünüyordu. Bu da küçük kızların yağmurlu havalarda sokağa götürüldüğünü gösteriyordu. Neden onu götürmek istememişlerdi? Şimdi kuyruğunu havaya kaldırarak damlarda dolaşan kedisini, sonra şu serçeyi düşündü. Bu hikayeler sık sık başına geliyordu. Onu çok sevmiyorlardı artık. Ah, götürselerdi iki dakikada hazırlanırdı. Can istediği zaman çabucak giyinirdi. Rüzeli putinlerini düğmeledi mi, o da şapkasını mantosunu giydi mi hazır demekti. Annesi iki dakika bekleyebilirdi. Annesi ahbaplarının yanına giderken hiç de eşyasını böyle öteye beriye savurmazdı. Bunun ormanına gittikleri zaman elinden tutup yavaş yavaş gezdirirdi onu. Pasi sokağındaki her dükkanın önünde dururdu. Şimdi Jean annesinin niçin kendisini götürmediğini anlamıyor, o ince çizgileri yüzüne yaşlı bir kız solgunluğu veren kıskançça bir sertlik alıyordu. Belli belirsiz annesinin çocukların götürülemeyeceği bir yere gittiğini seziyordu. Bir şeyleri kendisinden saklamak için götürmemişlerdi. Bu düşüncelerle anlatılamaz bir kedere gömüldü, rahatsızlık duydu. Yağmur şimdi inceden inceye yağıyordu. Paris'i saran tül yer yer aralanmaya başlamıştı. Önce İnvalide'nin kubbesi yağmurun pırıltılı titreşimleri arasında hafiften titriyormuş gibi görünüyordu. Sonra mahalleler birer birer gerileyen dalgadan kurtulur gibi oldu. Şehir bir tufandan çıkmış gibiydi. Çatılardan hala sular sızıyor, akan sulardan kalkan buharlar sokakları dolduruyordu. Birdenbire bir alev fışkırdı, yağmurun ortasından bir ışın geçti, bir an gözyaşları arasındaki bir gülümseyişi andırdı. Artık Şanzelize mahallesinde yağmur yağmıyordu. Yağmur şimdi siteydi, sol kıyıyı, uzak mahalleleri dövüyordu. Güneş vurdukça su şeritleri dimdik ince çelik teller gibi görünmekteydi. Sağda bir gökkuşağı tutuşmuştu, ufak pembe mavi karışımı ile bir çocuk elinden çıkmış sulu boya resme benziyordu. Az sonra birden bir parlama oldu, billurdan bir şehir üstüne pul pul altın yağmaya başladı. Daha sonra ışın söndü, bir bulut geçmişti, gülümseme gözyaşlarına boğuldu. Paris şimdi kurşun renkli bir göğün altında hıçkırıklar arasında damla damla eriyordu. Jean'ın elbisesinin kolları ıslanmıştı, bir öksürük nöbeti tuttu. Ama o şimdi annesinin Paris'e indiğini düşünürken soğuğun hiç farkında olmamıştı. Artık üç anıtı öğrenmişti. İnvalide, Panteon, Saint-Jacques Kulesi. Yakından bakılınca nasıl göründüklerini tasarlayamıyordu ama adlarını söylüyor, parmağıyla gösteriyordu. Şüphesiz annesi oradaydı. Onun Panteon'da olduğunu düşünüyordu çünkü şehrin tepesinde bir sorguç gibi duran bir koca anıt şaşırtıyordu onu en çok. Sonra kendi kendine bir şeyler soruyordu. Onun için Paris çocukların gitmediği bir yerdi. Çocuklar oraya hiç götürülmezdi. Annem şurada şunu yapıyor diyebilmeyi ne kadar isterdi. Ama orası öyle geniş bir yerdi ki aranan hiç kimse bulunamazdı. Gözleri ovanın öteki ucuna kaydı. Sakın solda şu tepedeki birbirinin üstüne yığılmış evlerden birinde olmasın. Yoksa şu açıktaki çıplak dalları kuru odunu andıran ağaçların altında mı? Ah, çatıları kaldırıp evlerin içine bakabilseydi. Şu kara anıt neydi ki? Ya şu içinde kocaman bir şey yuvarlanan sokak? İnsanların dövüştüğünü düşünerek korktuğu bütün o mahallenin de neresi olduğunu öğrenmek isterdi. İyi seçemiyordu ama kımıldayıp duruyordu orada bir şeyler. Ne çirkin! Kız çocuklar böyle şeylere bakmamalıydı. Çocukça bilgisizliği yüzünden kafasına üşüşen karma karışık düşünceler arasında bocalıyor, ağlamak geliyordu içinden. O dumanlar içindeki uğultulu Paris'in bilinmeyen köşelerinden, buzların çözüldüğü bu ılık havada tıpkı durgun, yosun tutmuş bir kuyudan yükselen pis kokular gibi, yoksulluk, pislik, cinayet kokularıyla yüklü ağır bir soluk yüzünü yalıyor, başını döndürüyordu. Buna İnvalide, Panteon, Saint-Jacques Kulesi deyip duruyor, ikide bir bunları sayıyordu. Bildiği bu kadardı. Annesinin o bilmediği kötü, karanlık, çirkin bir yerde olduğunu düşünerek korkuyla karışık bir utanç duyuyordu. Birden geri döndü, odada bir ayak sesi duymuştu. Hatta biri hafifçe eliyle koluna dokunmuştu. Hayır, oda Helen nasıl bıraktıysa öyle karmakarışık, bomboştu. Yastığa serilen sabahlık o acıklı haliyle hep öyle durmaktaydı. Jean'ın benzi birden sarardı, gözlerini odanın içinde gezdirdi, yüreği hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Yalnızdı, yapayalnız. Aman yarabbi, annesi giderken nasıl itmişti onu arkasından, az kalsın yere yuvarlanacaktı. Şimdi bunu hatırlarken içinde derin bir üzgünlük doğuyor, bileklerinin omuzlarının acıdığını duyuyordu. Neden dövmüşlerdi onu? Çok usluydu, hiçbir kabahat yapmamıştı. Her zaman ona karşı o kadar tatlılıkla davranırlardı ki bu sertliğe karşı isyan ediyordu. Şimdi kendisini kurt geliyor diye korkuttukları zamanki ürkekliği duyuyor, çevresini saran gölgeler kendisini yutacakmış gibi geliyordu. Yüzü sapsarı kesilmiş, kıskanca bir öfkeyle yanakları şişmişti. Birden annesinin evlerine gittiği kimseleri kendisinden daha çok sevdiği düşüncesi zihnine takıldı. Demek ki bunun için kendisini hırpalamıştı. Artık annesinin kendisini aldattığını düşünerek iki eliyle göğsünü bastırdı. Yeni bir sağanağın habercisi gibi Paris'in üstüne gene karanlık çökmüştü. Kararan havada mırıltılar dolaşıyor, koyu bulutlar ağır ağır süzülüp geçiyordu. pencerenin önünde Jean şiddetli öksürdü. Soğuk alırsa annesinden öç almış olacağını düşündüğü için kendisini hasta etmek istiyordu. Göğsündeki ağrının gittikçe arttığını duyuyor, ellerini oraya bastırıyordu. Şimdi bütün vücudu bir bunalım içindeydi, korkusundan dönüp arkasına bakamıyordu. İnsan küçük olunca güçsüz oluyordu. İçini hem utanç hem de acı bir zevkle dolduran acayip bir şeyler duydu. Kendisini gıdıkladıkları zaman kıkır kıkır gülerken de böyle şeyler duyardı içinde. Birden bütün vücudu kasıldı, körpecik kolları isyanla gerilmiş bir şeyler bekliyor gibiydi. Benliğinin ta derinlerinde tomurcuklanmaya başlayan dişiliğinin belirsiz, bulanık duyguları arasında birden derin bir acı duydu. Bayılacak gibi olmuştu, boğuk bir sesle "Anne, anne!" diye haykırdı. Tam bu sırada fırtına patlak verdi. O derin kederli sessizlik içinde kararan şehrin üstünde rüzgar ulumaya başlamıştı. Uzun uzun çatırtılar duyuldu, pancurlar çarpıyor, kiremitler uçuyordu. Yağmur boruları yerlerinden sökülüp sokaklara düşüyordu. Birkaç saniyelik bir durgunluktan sonra yeniden öyle şiddetli bir rüzgar esti ki evlerin çatıları yerlerinden oynayacak gibi oldu. Bir an ortalık karıştı. Gökyüzüne mürekkep lekesi gibi yayılan koca bulutlar, rüzgarın didik didik ettiği daha küçük bulutlar hızla akıyordu. Bir aralık iki bulut birbirine saldırıp çarpıştı. Büyük bir gürültüyle parçalandı, bakıra çalan boşluğu bulut parçalarıyla doldurdu. Kasırganın göğün her yanından eserek her şahlanışında havada sanki ordular ezilip bozguna uğruyor, döküntüleri Paris'in üstüne yağıyordu. Yağmur daha başlamamıştı. Birdenbire şehrin merkezinde bir bulut çatladı. Sen boyunca bir su hortumu yükseldi. Yeşil bir kurdele gibi görünen ırmak, kurşun gibi dökülen iri damlalarla delik deşip olup kirlenerek bir çamur deresi halini almıştı. Şimdi sağanağın arasında köprüler birer birer hafif bir buhara bürünmüş olarak daha da küçülmüş gibi görünüyordu. Sağlı sollu rıhtımlardaki ağaçlar kurşuni kaldırımlar boyunca sallanıp durmaktaydı. Ta dipte Notre Dame'ın üstündeki bulut bölündü, gökten öyle bir sel boşandı ki bütün site su altında kaldı. Yalnız suya batan mahallelerin üstünde kuleler denizde yüzen enkazlar gibi görünüyordu. Bu sırada gök her yanından yarıldı. Sağ kıyı üç kere sulara gömülür gibi oldu. İlk büyük dalga uzak mahalleleri kapladı, yağmur suların altında beyazlaşmış gibi görünen Saint Vincent de Paul'ün Sivriçan Kulesi'ni Saint Jacques Kulesi'ni dövüyordu. İki dalga da Montmartre'la Şanzelize'yi kaplamıştı. Zaman zaman yağmurun serpintileri arasında Sanayi Sarayı'nın cemekanları, Saint Auguste'nin sisler içindeki kubbesi dümdüz çatısıyla Madeleine göze çarpmaktaydı. Ötede kocaman kapkara kitlesiyle opera direği kırılmış, burnu iki kaya arasına sıkışmış, fırtınaya karşı koymaya çalışan bir gemiyi andırıyordu. Bir su perdesinin örttüğü sol kıyıda Invalide'nin kubbesi, Saint Clotilde'nin çan kulesindeki oklar, Saint Sulpice'in kuleleri ıslak havanın içinde eğilip bükülmüş gibi görünüyordu. Bir bulut yayıldı, Pantheon sütunları arasından boşanan sağanak aşağı mahalleleri su altında bırakacak gibiydi. Artık şehrin bütün meydanları yağmur altındaydı. Gök yeryüzüne çökmüştü sanki. Sokaklar bu şiddetli yağmur altında alt üst olmuştu. Koca şehrin sonu gelmişti sanki. Gittikçe kabaran suların sesi, lağım çukurlarına boşalan suların gürültüsü birbirine karışarak büyük bir uğultu halinde yükseliyordu. Bu sırada çamurlar içindeki Paris'in üstünde bakır çalığı rengine bürünen bulutlar tiftik tiftik dağılarak tek bir leke, tek bir çatlak göstermeden havaya yayılıyordu. Gittikçe ince ince yağan yağmur birden bir yel esince harelenerek duvarları dövüyor, sonra Passy tepesinden dümdüz Charenton kırlarına kadar toprağa gökten yağan sayısız oklar halinde saplanıyordu. Şimdi koca şehir son bir can çekişme çırpınışı içinde devrilen taş yığınlarıyla harap ölü bir ülkeyi andırmaktaydı. Pencereye yaslanan Jean yeniden "Anne, anne!" diye kekeledi. Şimdi sulara gömülen Paris'in karşısında küçük kızın zayıf vücudu yorgunluktan kırılıyordu. Bu çöküntü içinde saçları darmadağınık yüzü sıçrayan yağmur damlalarıyla ıslanmış öyle oturuyordu. Biraz önce vücudunu ürperten acı zevkle birlikte derin bir üzüntü benliğini sarmıştı. Her şey bitmiş gibiydi onun için. 6. kaset, 2. yüzün sonu.